أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، çok değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar ve ekranları başındaki takipçi kardeşlerimiz, Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Sizleri cennet ehlinin selamıyla, İslam'ın selamıyla selamlamak istiyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, ekranlar başındaki müdavim dostlar, hatırlayacak olduğunuz üzere geçen hafta böyle bir girizgah mahiyetinde Yunus, Uhud ve Yusuf surelerinin aslında muhteviyatıyla ilgili böyle bir kapsamlı bir sohbet icra ettik, hamdolsun. Yani en azından bu surelerin indiği dönemi anlayabilmek, bu surelerin, ayetlerin bize verdiği ya da yüklediği, vermeye çalıştığı mesajları daha iyi anlamak noktasında katkı sağlayacağını ümit ettik. Rabbimiz Azze ve Celle'den niyazımız, söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olma konusunda bize muvaffakiyetler vermesidir. Allahümme amin. Bugün de Rabbimizin inayetiyle, lütfuyla Hud suresine başlangıcı yapıyoruz. 1 ve 2. ayet-i kerimeleri sohbetimizin konusu olarak ele almaya gayret göstereceğiz. Allah Azze ve Celle kastımıza, muradımıza bizleri nail kılsın. Kur'an'ı anlamak gayretinden bizleri ayırmasın. Sözlerimin en başında böyle bir duayı sizlerle pay etmek istedim. Şimdi Rabbimiz Azze ve Celle Hud suresi 1. ve 2. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. Ba'de e'udhu billahi mineşşeytanirracim. Elif lam ra kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet min ledun hakimin habir. Ella ta'budu illallah. İnneni lekum minhu nezîru ve beşîr. Sadakallahu l'azîm. Bu ayet-i kerimeler siz de dinlerken müşahede etmişsinizdir. Böyle uzak kaldığımız, aşina olmadığımız, lafız ve ibare olarak ilk defa duyduğumuz lafızlar ve ibareler değil. Allah Subhanahu ve Teala, şimdi hemen böyle bir kırık meal hızlıca vereyim. Sonra zaten inşallah üzerinde epeyce konuşacağız. Böyle biraz geniş yelpazede masaya yatırmaya çalışacağız. Allah Azze ve Celle Elif Lam Ra'yı zaten huruf-u mukadda diyoruz. Müteşabih olduğunu söylüyoruz. Ve bununla alakalı çok daha geniş bir bilgi edinmek isteyen kardeşlerimiz, bundan önceki huruf-u mukadda ile alakalı tefsir derslerinin ilk günlerinde yapmış olduğumuz videoya, derse müracaat edebilirler. Diğer ayet-i kerimenin diğer kısmındaysa Rabbimiz Azze ve Celle kitabun, kendi kitabını tarif ediyor. Uhkimet ayatuhu, ayetlerini ihkam kılmıştır. Ne demek? Sağlam kılmıştır. Ayetlerini sapasağlam olarak indirmiştir. Thumme fussilet, sonra da o sağlam olarak indirdiği ayeti kerimelerini detaylandırmıştır. Milledun hakimin habir, bu sağlam ve yine detaylı olarak indirdiği detayları bünyesinde barındıran ayetler kimin nezdinde ya da kim tarafından indirilmiştir? Hakimin habir, hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından indirilmiştir. Sonraki ayeti kerimeyi ise şöyle anlamlandırmak lazım dostlar. Allah Azze ve Celle diyor ki biz bu ayeti ya da bu ayetleri şundan dolayı indirdik. Ellâ ta'budû illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Burası önemli, zira ayeti kerimenin az önce mealini verdiğimiz kısmından burayı kopuk değerlendirirsek indirdiği ayeti kerimelerin nedenselliğini anlamakta da zorlanırız. Allahu Azze ve Celle sağlam, yani uhkimet ayatuhu thumma fussilet, sağlam ihkam kıldığı, ki orayı birazdan açacağım inşallah Teala, ve detaylandırdığı ayetlerini neden indirdiğini de kendisi beyan ediyor. Ella ta'budu illallah, Allah'tan başkasına kulluk etmeye kalkmayasınız diye. Kur'an varken hayatınızı başka bir şeyle dizayn ya da düzenlemeyesiniz diye diyor Allah Subhanahu ve Teala. Ve Peygamber Aleyhissalatu Vesselam kendi dilinden devamla diyor ki inneni lekum minhu nezirun ve beşir. Ben ise Allah tarafından gönderilmiş size bir müjdeleyici ve uyarıcıyım buyuruyor. Azim olan Allah şüphesiz ki doğru söylemiştir. Şimdi ayet-i kerimenin kırık meali bu. Sağlam dediğimiz aslında Allah Azze ve Celle kitabını kendisi tarif ederken kitabun uhkimet ayetuhu. Burası önemli. Ayetlerini ihkam kılan Allah ya da kitabını böyle ihkam ayetlerle donatmıştır diye de meal vermek mümkün. İhkam ne demek? Aslında sapasağlam olanı demek. Yani başka bir ifadeyle la ye'tihi el-batilu min beyni yedeyhi ve la min halfi. Başka bir ayetle destekliyorum. Kur'an'ı tarif ederken Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor ki onun önünden ve ardından ona asla batıl olan bir şey ilişemez, yanaşamaz. Bunun anlamı mucizevi yönüyle değerlendirilebilirken yani mucize olması itibariyle o tahrif edilemez. Mucize olması itibariyle onun aynısını başka birisi getiremez. Onu batıl kılacak her türlü girişim asla başarıya ulaşmayacaktır demektir. Ama bununla birlikte o öyle sağlam bir kitaptır ki onu batıl kılmaya çalışan çağdaş saldırılara karşı da o her zaman için insanın fıtratına hitap eden bir kitap olma özelliğini koruyacaktır demektir. Allahu Ekber. Bu çok daha böyle aslında günümüzde bize sadra şifa verecek bir anlamın da olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla ayeti kerimeyi biz Allah Subhanahu ve Teala kitabun uhkimet derken uhkime kelimesine o sağlamlaştırılmış anlamını verirken diyoruz ki müfessirlerden alıntı yapayım diyorlar ki insanın fıtratına emir ve nehilerle Allah'ın razı olduğu o istikamet üzere var olmasını sağlayan ayetler olarak yorumlamışlar. Ki bizim de istediğimiz bu değil mi asıl itibariyle? Dünya hayatına imtihan için gönderilmiş Allah'ın kulları olarak hayatımızın son demine kadar ve dahisini söylüyorum son nefesimize kadar Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu istikamet üzere olmak değil midir temel gayemiz? İşte Allah Azze ve Celle biz öylesi ayetler indirdik ki siz onlarla Allah'ın razı olduğu istikamet üzere sapasağlam kulluk formatını ve formasyonunu koruyabilirsiniz diyor ayette aslında. Böyle anlamak lazım. Sağlamlıktan kasıt bizim fiziki olarak yükleyebileceğimiz bir sağlam anlayışından sınırlı tutmak değil. İnsanın fıtratına uygun kıyamet gününe kadar gelecek olan her mükellef insanın aklına, kalbine hitap eden hastalıklarına, dertlerine, hayata ilişkin problemlerine başka bir ifadeyle sadra şifa verecek olan sağlamlıkta sağından, solundan, önünden, ardından batılın ilişmeyeceği bir ayet ve ayeti ihtiva eden işte sureler ya da tam tersi sureler ve ayetler indirdik diyor Allah. Kitabun uhkimet dahasını söylüyor Allah. Fümme sonra da detaylandırdık. Bizim için detaylandırdı Allah. Hayatımıza ilişkin problemlerimize kaynaklık etsin diye Kur'an ayetleri indirdi Allah. Sonra da hikmet sahibi olan, her şeyden haberdar olan Allah Azza ve Celle'nin kendisini tarif eder ve indirdiği kitabında sahip olduğunu böylelikle bize beyan buyurmuştur. Şimdi bu ayet-i kerimenin birinci ayet-i kerimenin mali itibariyle ve biraz da detaylandırılmış haliyle böyle. Peki birinci ayetin ikinci ayet-i kerimeyle ayrılmaz bir bütün olarak yüklediği ya da bize verdiği anlamı nedir? Allah Azze ve Celle ben size öyle ayetler indirdim ki, ben size öyle bir Kur'an indirdim ki, sapasağlam, sakın ama sakın, batılda sizin hayatınıza ilişkin problemlerinizin çözümünü aramayın. Ella ta'budu illallah. Bunun anlamı bu. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye size biz bu Kur'an'ı indirdik. Birazdan onu konuşacağız. Böyle geniş bir parantez açacağız. Genelde parantez böyle hemen kısa açılır ve kapanır ya, yok yok. Biz bu kısmına çok uzun bir bölümü ayıracağız inşallahü teala. Çünkü Allah bu ayetlerini kendisinden başkasına kulluk yapmaya kalkışmayalım diye indirdiğini söylüyor. Bak sizi uyarıyorum diyor Allah'ın peygamberi. Ben bunun için gönderildim. Allah beni katından size bir peygamber olarak gönderirken sizi uyarayım ve aynı zamanda müjdeleyeyim diye gönderdi. Kur'an ayetlerine batılı değişirseniz, Kur'an yokmuş gibi batıl sevdasına düşerseniz, batı sevdasına düşerseniz, sümme haşa Allah'ın ayetleri yetmiyormuşçasına hareket eder, gönlünüzü, kalbinizi, aklınızı, hayatınızı batıya ve değerlerine ipotek ederseniz, sizi uyarıyorum diyor Allah'ın peygamberi. İnneni lekum minhu nezirun ve beşir. Hem müjdeleyici hem de uyarıcı. Şimdi bunu böyle bir kenara, bir girizgah mahiyetinde alın lütfen, istirham ediyorum. Çünkü asıl konuşmak istediğime böyle yavaş yavaş kulvar aralamak istiyorum. O birazdan bu öncül bilgiler birazdan inşallah böyle tazeleyeceğiz. Hep de lazım olacak. Ancak Kur'an'ın işlevselliğini ve Kur'an'ın aslında kıymetini daha iyi anlayabilmek için ben kısaca biraz böyle İslam ümmetinin bugün içerisinde bulunduğu atmosferle ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum kıymetli kardeşlerim. Ha şunu da dediğinizi hissediyorum belki iç dünyanızdan ya da geçirebilirsiniz, emin değilim. Ya aslında İslam ümmetinin bugün ne denli ve nasıl kötü bir atmosferde nefes alıp verdiğini hepimiz biliyor ve dahası aslında iliklerimize kadar hissediyoruz Abdullah kardeşim. Gerek var mı demiş olabilirsiniz ama en azından ben sonradan söyleyeceklerimin daha iyi anlaşılabilmesini ümit ederek bunu söylüyorum. Çünkü bugün bizim Allah-u Teala'nın razı olmadığı bir atmosferde nefes alıp veriyor olmamızın temelinde yatan şey, bizim hayatımıza ilişkin problemlerimizi çözsün diye indirdiği ayetlerinin hayatımızda yokluğundandır. İşte bu ilişkiyi daha iyi kurabilmek için bugün yaşadığımız atmosferin çirkefliğini böyle birkaç dakikada olsa konuşmak istedim. Kur'an yoksa böylesi bir hayatı yaşamaya mahkumuz. Son cümlem buydu notlarımın arasındaki. Kur'an ayetleri hayatımızın merkezinde değilse, beni Kur'an yönetmiyorsa, şifa olsun diye gönderdiği ayetleri benim hayatımda dominant değilse, siz bugün iğrendiğiniz, iğrençlik hissettiğiniz, kaçındığınız, çoluğunuzla, çocuğunuzla kaçmak için her türlü fırsatı kolladığınız bu hayata mahkum olursunuz diyor Allah. İşte ben bugün yaşadığım hayata ilişkin böyle bir iki enstantane sizlerle pay etmek istiyorum ki Kur'an'ın işlevselliği ve gönderiliş gayesi çok daha iyi anlam kazansın. Velhasıl, çok şey söylenebilir ama velhasıl diyerek başlıyorum cümleye, dikkat edersen uzatmak istemiyorum. Bugün yaşadığımız hayattan Allah razı değil. Var mı dahası? Ne kadar gayri insani, ne kadar gayri ahlaki, ne kadar gayri vicdani, davranış namına ne varsa hayatımızı bugün çepeçevre kuşatmış değil mi kardeşlerim? Soruyorum. Bunun cevabı evetse ikinci soruyu soruyorum değerli kardeşlerim, her birinize ayrı ayrı. Az önce evet dediğiniz, benim sorup da sizin cevaben evet dediğiniz şeyi siz bilimsel mütalaa dergilerinden, kitaplarından, makalelerinden mi okudunuz, öğrendiniz? Bugün Allah'ın razı olmadığı hayatımızı çepeçevre kuşatan bu rezil hayatı biz hissederek öğrendik. Dahası var mı ya? Kimimiz çoluğumuzla, kimimiz işte akrabalarımızla,
kimimiz çevremizdeki komşumuzla, ama biz bugün tüccarından hocasına kadar, iş hayatında çalışan kardeşimizden ev kadını bacılarımıza kadar hepimiz bu hayatın iğrençliğini ve dahasını söylüyorum Allah'ın razı olmayışını iliklerimize kadar hissederek öğreniyoruz. Ama Allah ben bu Kur'an'ı bunun için göndermedim diyor. Ya düşünebiliyor musunuz? Kur'an'ın işlevselliğinin, fonksiyonelliğinin egemen olduğu bir hayatı yaşarken biz bu rezilliklerle asla ama asla karşılaşmadık. Tarihten bahsediyorum. Yaşamış gibi anlatıyorum ama ecdadın diliyle anlatıyorum. Soruyorum, bak burada böyle maşallah. Evet, yaşlı ağabeylerimiz de var. Ama daha çok ağırlıklı gençler var. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. O çocuklarımızı kapının önüne oynamaya gönderemiyoruz. Var mı bu sözüme bir itirazı olan? Yok. Ya önceden Kur'an'ın egemen olduğu hayatımız varken bizim, Allah Subhanahu ve Teala kitabun uhkimet, sağlam, batılın musallat olmadığı, batılın domine etmediği, sadece Allah'ın ayetlerinin egemen olduğu dünyamız varken, biz çiçeklerin rengiyle mahalleye nizam veriyorduk. Çocuklar çelik çomak oynarken müçtehid oluyordu. Evet, çelik çomak oynarken alim oluyorlardı. Ya çiçeklerin diliyle nizam veriyorduk biz sokaklara. Kur'an hakimken, Allah'ın sadra, gönüllere, hayata, dimalara, kalplerimize şifa olsun diye gönderdiği ayetlerle hükmediliyorken biz sadece çiçeklerin rengiyle, o konuşan dilleriyle sokağa nizam veriyorduk. Bugün mevcut olan kanunların, nizamların bizim sokaklarımızı getirdiği hale bakınız. Ne demek bu? Ya kırmızı çiçeği koyduysa eğer penceresinin kenarına ev sahibi sokakta geçen gençlere mesaj veriyordu. Diyordu ki, buradan geçerken evlilik çağına gelmiş bir genç kızın olduğunu dikkate alın. Ağzınızdan çıkacak olan sözlerinize ve davranışlarınıza dikkat edin demekti. Ya bugün evlilik çağındaki kızı yalnız başına sokağa gönderemiyorsunuz. Kapınızın önünde vakit geçirmesine dahi gönlünüz, rızalığınız yok. Bir çiçeğin rengiyle o Kur'an'ın ayetlerinin egemen olduğu o hayatımızda biz sokağa nizam veriyorduk. Ya da sarı bir çiçek koyduysa eğer ev sahibi penceresinin kenarına, sokaktan geçenlere diyordu ki lütfen biraz konuşmalarınıza ve sesinizin dezibeline dikkat edin, volümüne dikkat edin. Bu evde bir hasta var diyordu aslında. Ya da bir kapı tokmağı ne kadar kıymetli olabilir ki? Kapı tokmağı bugün Nalburcu'ya gitsek, Hırdavatçı'ya gitsek kaç liraya alabiliriz ki? Bu işlerle uğraşan abilerimiz var işte, görüyorum. Kaç liradır ki yani? Ya bildiğiniz kapı yani. Kapı tokmağı daha doğrusu. Ama biz kapı tokmağı büyüğüyle küçüğüyle bir farklılığı, bir anlamı vardı ve sokağa bir nizam veriyorduk. Kur'an hayatımıza hakimken. Allahu Ekber. Değil mi? Büyük tokmağı çaldıkları zaman gelenin bir erkek, işte küçük tokmağı çaldıkları zaman da gelenin bir bayan olduğu içeriden anlaşılıyor. Ve kapıyı açacak olan bayansa da erkekse de ona göre çeki düzen veriyor ve kapıyı öyle açıyordu. Ya siz bugün kapının üstüne çelik kapı, çeliğin üstüne alarm, alarmın üstüne bir de sitenin bir de kapısında ne var? Güvenlik, bir de kamera. Ha? Bu da bu hırsıza da kilit dayanmıyor tabii. Değil mi? Ama biz Kur'an'ın ayetlerinin egemen olduğu, hayatımızda egemen olduğu o atmosferde, o dönemlerde tokmakla sokağa, insanlara nizam verebiliyorduk. Hırsızlık oranları, sayısı, Türkiye'de arabası, evi, hepsinin farklı
rakamları var. İnanın burada şu anda onları zikrederek vakit kaybetmek istemiyorum. Kur'ansız bir hayat, Kur'anlı bir hayat. Bütün zaten derdimiz ya da en azından Hud suresinin ilk ayetinin verdiği ve hemen peşinden ikinci ayet-i kerimede sakın ha. Kur'an Allah'ın sizin sadırlarınıza, gönüllerinize, hayatlarınıza rahmet olsun, şifa olsun diye gönderdiği ayetlerini bırakıp da şeytanın desiselerine, Allah'tan başkalarının, batılın yasalarına, kanunlarına, hükümlerine razı gelmeyin diyor Allah. Sakın. Gelirsek ne olur? Böyle olur. Buna birisinin gelip de beni ikna etmesine gerek yok. Kur'an yerine, Kur'an'dan başkalarının egemen olduğu bir hayatın neticesini ben bugün yaşayarak hissediyorum. Sizden hiçbirinizin gelip bununla alakalı bana ders vermesine ya da bununla alakalı beni ikna etme gayreti içerisinde olmasına gerek yok. Peki, bunun sonrasında Allah Subhanehu ve Teala'nın şimdi Kur'an'ı gönderiş gayesine ilişkin Hud suresiyle birlikte en azından onun paralelinde de daha çok böyle kavramamıza, iyi anlamamıza faydalı olacak ya da katkısı olacağını düşündüğüm ayetlerden bir ikisini daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi Rabbimiz Azze ve Celle başka bir ayeti kerimesinde buyuruyor ki اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمُ. Bu Kur'an kendisine tabi olunduğunda tabi olanları en doğru yola ileten ve ulaştıran bir Kur'an'dır diyor Rabbimiz Azze ve Celle. Şimdi soruyorum size. Allah Subhanehu ve Teala'nın rızalığından, onun hoşnutluğundan, kıyamet gününde selamun aleykum tıbtum fethuluha halidin. Ya önceki hayatta ne kadar tertemiz, kaliteli bir hayat yaşamışsınız. Size selam olsun. Böylesi karşılanan kullar olmaktan başka bir derdimiz var mı bizim ya? Bir gayemiz var mı? Vallahi yok. Allah bu sözümüze şahit olsun. Ve bu gayeden ve gayretten de bizi ayırmasın. Ama Allah diyor ki bak sizin derdiniz ve sizin asıl gayeniz Allah'ın rızasını kazanmaksa sizi en doğru yola ulaştıracak ki o Allah'ın rızasıdır. Allah'ın razı olduğu yoldur. Allah'ın hoşnut olduğu istikamettir. Bunu siz Kur'an'la gerçekleştirebilirsiniz diyor Allah. Hemen Hud suresinin yanına koyun. Uhkimet ayetuhu thumma fussilet. Başka? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Böyle sadra şifa ayetler bunlar. Diyor ki Rabbimiz Azze ve Celle size rahmet ve şifa olsun diye Kur'an'dan ayetler indirdik. Şimdi başta İslam ümmetiyle ilgili bir tespitte bulunduk. En amiyane jargonla, ez cümleyle ifade edecek olursak İslam ümmetinin bugün durumu, vaziyeti bir hastaya benzetilebilir mi? Evet. Tedaviye muhtaç bir hastaya benzetilebilir mi? Evet. Ve benim Rabbim Azze ve Celle buyuruyor ki sizi iyi edecek olan benim indirdiğim ayetlerden başkası değildir. Bak ben içinizde şu anda Hazirun için söylüyorum. Ki ekranları başında kardeşlerimin içerisinde de mutlaka vardır. Hastalığı olup da kapı derman arayanımız var. Yok mu? Var. Bu gündelik hayatımızda kendi başımızda Allah bizi onunla bizi şimdilik sınamadıysa komşumuzda görüyoruz. Kapı binlerce kilometre ve hatta imkanı doğrultusunda yurt dışına dahi gidip çocuğunun, akrabasının, annesinin, babasının şifa bulmasının peşinde koşanlarımız var. Evet. Ya bizim manevi hastalığımızı tedavi edecek olan Kur'an'dan haber veriyor Allah. Size soruyorum. Tedavi olması gerektiğine inanan bir kimse, tedaviyi Allah Azze ve Celle ben yaparım vaadinde bulunmasına rağmen başka bir yerde arıyorsa, iyileşme konusunda ne kadar samimidir ki? Biz her şeyden önce hasta olduğumuz gerçeğiyle yüzleşeceğiz. Siz tedavi olması gerektiğine,
Dahası hastalığını kabullenmemiş birisine tedavi konusunda iknada başarılı olamazsınız. Yanlış mı söylüyorum?
Evet.
Öyleyse her şeyden önce hasta olan o kimse
hasta olduğuna kani olacak. Ben hastayım diyecek.
Şimdi ben az önce İslam ümmetinin atmosferinden, İslam ümmetinin içerisinde bulunduğu durumla alakalı bir şeyler söyledim.
Siz kiminiz başınızı öne eğdiniz, kiminiz başınızı salladınız. Doğru diyor Abdullah kardeşim. Ama bu hiç kimse, hiç kimse, siz değerli hazirun ve ekranları başında kardeşlerim, inkar edilemeyecek bir gerçektir.
Hastayız biz. İslam'dan uzak kalmanın neticesinde düçar kaldığımız hastalık.
Buna siz batı sevdası hastalığı diyebilirsiniz. Batının egemenliğinde yaşıyor olmanın vermiş olduğu kirli atmosferin hastalığı diyebilirsiniz.
Buna batı virüsü diyebilirsiniz. Demokrasi virüsü diyebilirsiniz. Laiklik virüsü diyebilirsiniz. Cumhuriyet virüsü diyebilirsiniz. Ama biz hastalandık.
Hastayız değil mi? Bunda hepimiz hemfikiriz. Öyleyse hasta olan bir kimse her şeyden önce bunu kabullendikten sonra sonraki adımda da tedavi olması gerektiğine de ikna edilecek.
Ben cenneti istiyorsam tedavi olmak zorundayım. Bu bir lüks değil.
Sen işte ne bileyim bir ağrı kesici almayabilirsin, sabredebilirsin ama bu o kategoriye girmez. Allah diyor ki ben sizi tedavi etmek için ayetler indirdim. Allahu Ekber. Bizi çaresiz komayan, alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Çaresiz değiliz. Allah sizi iyi edecek ayetleri ben hem de rahmet olsun diye aynı zamanda indirdim buyuruyor.
Başka?
Bugün kapitalizmin karanlığında, girdabında boğulmaya terk edilmiş bu insanlığı, sadece Müslümanlar demiyorum, bu insanlığı Allah vaat etmiştir karanlıklardan aydınlığa çıkarmayı. Neyle? İnna enzelnahu ileyke li tuhricen nase minez zulumati ilen nur.
Ya sana biz bu kitabı, bu Kur'an'ı karanlıklardan aydınlığa çıkarman için indirdik buyuruyor. Öyleyse bu ikinci başlığımın da sonu itibariyle, ez cümlesi itibariyle söylüyorum. Öyleyse biz tedaviye muhtaç İslam ümmeti, özelde söylüyorum, genelde de insanlığı tedavi edecek şey Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği ayetlerdir. Ve beraberinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da sünnetidir tabii. Yani burada mealcilerin ya da sadece Kur'an bize yetercilerin söylediği bir jargonla anlamda söylemiyorum. Yanlış anlaşılmak da istemem. Ama konumuz bugün Allah'ın ayetleri olması itibariyle sadece söylemlerimizi de Kur'an'la ve ayetle sınırlı tutuyoruz. Şimdi Allah vaadinden dönücü değil. El-Hak, El-Hak. Allah şifa için gönderdim diyorsa şifa olmalıdır. Ama biz bugün hastayız. Öyleyse bir tenakuz yok mu? Var. Bir problem yok mu? Var. Sorgulanmaya muhtaç bir yönü yok mu işin? Var. Allah iyi eder diyor, biz kötüyüz. Öyleyse biz bu ilacı kullanmayı bilmiyoruz. Başka bir izahı var mı?
Yok.
Başka bir izahı yok. Bence de yok. Öyleyse ser levhamı söylüyorum. Hani benim çok eski derslerde kullandığım çok klişe bir sözüm var. Ara ara da Tefsir-i Furkan sohbetinde olduğumuz hatırlansın diye söyleyeyim. Bugünün azığı mahiyetinde söylüyorum. Ser levhası mahiyetinde söylüyorum. O da nedir? Allah Azze ve Celle'nin bize inzal buyurduğu Kur'an bir hayat nizamıdır. Biz burayı kaçırıyoruz. Biz onu sadece ölülere okunan bir Kur'an'dan ibaret gördüğümüz için bu haldeyiz. Allah için yanlışım varsa, söylediklerimle alakalı düzeltilmeye muhtaç bir yönü varsa, kalkın bu kardeşinizi Allah için uyarın. Bu Kur'an sadece ölülere okunmak için gönderilmiş bir Kur'an olarak anlaşılmaya, görülmeye devam ettiği müddetçe biz asla ama asla şifa bulmayacağız.
hele inmemiştir Kur'an, şunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için demiş şair. Okunmalı mı? El-Hak okunmalı. Hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. El-Hak. Ama sadece bunun için indiğiyle, böyle bir anlayışla iktifa edilirse Kur'an benim hayatıma bir şey vermez. Örneğin siz haccın farziyetini, siz namazın farziyetini Kur'an'dan alır da hırsızlarla alakalı muameleyi de Kur'an'ı yok sayarak batılda aramaya kalkarsanız biz asla şifa bulamayız. Hayat nizamından kastım tam olarak bu. Mesela ben size şöyle söyleyeyim. Bir ayet-i kerime aklıma geldi böyle derse hazırlanırken. Hani ve izâ kuri'el Kur'ânu festemi'û lehu ve ansitû leallekum turhamûn. Nereden aklımıza akla gelir bu ayet genelde? Nerede okunur? Cuma günü hutbede imam irad eder. Oradan kalma aklımızda. Ne demek? Kur'an okunduğu zaman sessiz olun, sakın, ha bir de susun, yani konuşmayın. Siz camide Kur'an okunurken hele bir konuşmaya kalkın. Ne yaparlar sizi? Söyleyin söyleyin. Gülüyorsunuz ama tefe koyarlar. Yani gözü kesiyorsa belki böyle gelir. İşte ne bileyim. Kötü bir şeyler de yapmaya kalkabilir. Yani siz takdir almazsınız eğer camide Kur'an okunuyorken siz konuşursanız. Ki edeben konuşulmamalıdır, bu ayrı bir şey. Alimler bu konuyla alakalı neyi kastettiğini müfessirler farklı yorumlamışlar. Namazdayken imamın konuştuğu, okuduğu ayetlere karşı susulur diyenler olmuş. Mescitte işte okunduğu zaman susulur diyenler olmuş. Genel hayatta Kur'an'ı duyduğun zaman susmalısın diyenler olmuş. Üç temel görüş var. Konumuz o değil. Ama küçüklüğümüzden bu yana biz Kur'an okunduğu zaman konuşmayız. Geçen arabama birisi bindi. Kur'an çalıyor. Kur'an dinliyorum. Genelde de kapatırım ama kapatmamışım. Yemediğim azar kalmadı. Bir de baktı baktı dedi, sana da hiç yakıştıramadım dedi ya. Yemediğim azar kalmadı. Allah razı olsun, hatırlattı. Konuşuyorken Kur'an'ı dinlemek belki doğru değildir, kapattık ama. Ama ben o kardeşimin hayatında Kur'an ayetlerinden birçoğunun olmadığını da çok iyi biliyorum. Şimdi asıl soru şu. Ben mescidin dışında Kur'an ayetlerine ne kadar kulak veriyorum acaba? Ya Allah'ın peygamberi bizi şikayet edecek. Edecek. Ki Allah subhanehu ve teala bizi okurulacak olan mahkemede alnımızın akıyla çıkmayı nasip eylesin. Ve kâle rasûlü ya Rabbi inne kavmi ittehazû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Rasul dedi ki ey Rabbim, benim kavmim Kur'an'ı mehcûr etti. Terk etti. Bir mahkeme salonu düşünün. Hep bu teşbihi yapıyorum. Sanık sandalyesinde oturan kim? Biz. Şaki makamında oturan peygamber. Mahkemenin başkanı, Mahkemetul Kubra'nın sahibi olan Allah. Sıradan bir beşerin önünde kurulmuş bir mahkemeden bahsetmiyorum. Allah'ın huzurundayız. Şaki makamında bir peygamber var ve şikayet ettiği konu İndirilen Kur'an'ı hayatımızda yok sayışımız. Ben diyeceğim ki o arada, vallahi senin Kur'an'ın mescitte okunduğunda ben dinliyordum ya Rabbi. Hırsızlıkla alakalı ayet okunduğunda neredeydin ey kulum? Ha? Basit bir örnek vereyim, anlaşılsın diye söylüyorum. İnfiru fi sebilillah. Ne demek? Allah yolunda cihada çıkın. Güç sahiplerine, kuvvet sahiplerine Allah'ın bir emri. Sizce bu ayeti kerime 2 senelik Gazze sürecinde camilerde okunmuş mudur? Çok. O okunurken de susulmuş mudur? Evet. Ama biz bu ayeti kerimeyi meydanlarda okuduğumuz zaman fitnebaz olmakla suçlandık değil mi? İşte tam anlatmaya çalıştığım şey bu. Sen Kur'an'ı sadece tilavet olunan kısmıyla anlar. Bununla iktifa edersen ya da üzerinde ilmi çalışmaların, doktora tezlerin yazıldığı bir kaynak muamelesi olarak görür ve bu açıdan bakarsan ama hayat nizamı olarak görmezsen Allah sana niye şifa versin? Vermiyor da. Rabbimiz Azze ve Celle işte. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Risaletimden yüz çevirdiğinizden dolayı sizin bu bedbaht hayatınız. Kim benim zikrimden yüz çevirirse onun için sıkıntılı bir hayat kaçınılmazdır diyor Allah. Dolayısıyla bugün Kur'an anlayışını bu anlamda sorgulamak lazım. Mesela اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ Okundu camilerde. Hepimiz de sustuk. Hatta sadece böyle işaret diliyle anlatmaya çalıştık anlatacaklarımızı. Yahu camide, şimdi bunu verecektim aklıma başka bir şey geldi. Ya camide imam aşır okumaya başladığında hele bir kalkın. Hele bir camiyi terk edin. El-Hak oturalım, dinleyelim ve Kur'an-ı Azimuşşan dinlemek bile başlı başına sevaptır. Ama okunan ayetlerle alakalı dışarıda okunduğu zaman fitnebaz olmakla suçlanıyorsak ya da okuduğumuz ayetler ya caminin içerisinde okuduğumuz ayetler benim dışarıdaki hayatımın neresinde diye sorgulamaya kalktığımız zaman fitneci olmakla suçlanıyorsak işte Allah'ın kerih gördüğü, razı olmadığı Kur'an anlayışı tam olarak da bu. Ya ben camide dinlediğim, içkiyle az önce içkiyle alakalı okuduğum ayet-i kerimeyi söylüyorum. Dinlediğim, dinlemekle beraber sustuğum, konuşulmasını dahi kerih gördüğüm o ayeti hayatımda mescidin dışında egemen olarak, tatbik edilmiş olarak görmek istiyorum. Ha şu da bilinsin, fitnebazda suçlanmış olmak bizi fitnebaz yapmaz. Bu bizi Allah nezdinde ancak ve ancak şeref sahibi kılar. Bu da bize yeter elhamdülillahi rabbil alemin. Ama benim inandığım, benim sahip olmam istenilen Kur'an anlayışı bu. Öyle ya. Mesela oradan gideyim biraz. Hani Rabbimiz Azze ve Celle az önce Kur'an okunduğu zaman susun diyor ya. Rabbimiz Azze ve Celle'nin bugün Kur'an ayetleri mescitlerde dinleniyorken Kur'an ayetlerinin üzerlerinin kapatılmaya çalışıldığı bir gerçeğinde yaşıyor muyuz? Evet. Yok sayılmıyor mu? Mescitte böyle dinlenilmesi istenilen ayetlere mescidin dışında böyle parmaklarımızla kulakların tıkandığını biz görmüyor muyuz? Vallahi görüyoruz. Şu ayet-i kerime aklıma getirdiği. Hani Rabbimiz Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'la ilgili onun kavmiyle olan münasebetinde anlattığı ayet-i kerimelerden bir tanesi. وَاِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اِسْتِكْبَارًا Diyor ki ey Rabbim ben diyor ne zaman onları diyor sen onları bağışlayasın sen onlara mağfiret edesin diye onlara diyor Allah'ın ayetlerini okuduğum vakit biz ki bizim bir sonraki ayet-i kerimelerimizde de istiğfar konusu gelecek konuşacağız inşallah. Yani istiğfarı ya işte Allah'ın cennetine gitsinler. Okuduğum ayet-i kerimelerle iflah olsunlar, felaha kavuşsunlar ve Rabbimizin rızasını kazansınlar. Ben ne zaman ki onlara Allah'ın ayetlerini götürdüysem cealu asabi'ahum fi adanihim onlar diyor parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar. Yetmedi. وَاسْتَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ Allah'ın ayetlerine muhatap olmamak için diyor, başlarından aşağıya örtüler. Yetmedi, ısrar ettiler inatlarında. وَاسْتَكْبَرُوا istikbara, dahası bile kibirlendiler diyor Allah-u Azze ve Celle. Bugün bunu yapmıyor mu bu laikler? Ya da demokrat, işte aşıkları diyebilelim. He? Oraya öykünenler, batıya öykünenler.
Ya siz mescitte Kur'an ayetlerini dinleyenlersiniz. Ya da mescitte okunmasına itiraz etmeyenlersiniz. Size ne oluyor da mescidin dışında Allah'ın ayetlerine kulaklarınızı tıkıyorsunuz? Size ne oluyor ki Allah'ın ayetlerini batının kanunlarıyla örtbas etmeye çalışıyorsunuz?
Vallahi biz buna müsaade etmeyeceğiz biznillahü teala. Ama böyle bir Kur'an anlayışından Allah razı değil.
Öylesi yapacağımız şey, bir, son üç noktayla hemen bitiriyorum inşallah dersimi.
Kur'an anlayışımızın bir parçası olarak söylüyorum kıymetli kardeşlerim. Yani Kur'an anlayışı ve hayata yansımasıyla alakalı bu hususları en azından ser levha olarak böyle peşin sıra kronolojik olarak anlattıktan sonra Kur'an'la alakalı bir takım sorumluluklarımız da var. Çok şey söylenebilir. Sadece bunlar mı Abdullah kardeşim diyene de cevabım hayırdır. Sadece ben böyle Kur'an'la ilişkilerimiz sırasında Kur'an'ın bize yüklediği sorumluluklar olarak derledim. Bunlardan bir tanesi de Kur'an'dan asla ayrılmayacağız. Ne demek? Bu sözüme aslında itiraz edebilirsiniz. Ya hangimiz Kur'an, ya camide okunduğu zaman bile susuyoruz. Hele sen göbeğinin altında falan bir Kur'an'ı şöyle bir böyle yalap şap taşımaya kalk bakalım bir yani. Kur'an'dan ayrılmayacağımızın bir anlamı var, onu söylüyorum şimdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi. O söylüyor ha. Diyor ki, ela innel kitabe ve sultane seyeftarikan. Gün gelecek, kitapla yöneticiler ayrılacak diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de ne diyoruz? Sadaka Resulullah. Resulullah doğru söyledi. Ayrıldı. Ben diyorum da bazılarına inanmıyorlar. Resulullah Efendimiz laikliği tarif etmiş zamanında ta. Kitap ve yöneticiler birbirinden ayrıldılar. Efendimiz diyor ki, فَلَا تُفَارِقُوا الْكِتَابِ. Siz sakın kitaptan ayrılmayın. Burası da anlaşılabilir. Ayrılmayalım ya Resulallah. Çünkü ben Müslümanım. Ben bunun mucize olduğuna iman ediyorum. Bu Allah'ın kelamı. Kur'an'dan ayrılmam ya. Öyle diyoruz ya. Ha, hayatımızda bunun ne kadar varlığı, yokluğu meselesini de herkes kendi dünyasında Allah için sorsun. Allah için sorsun. Yöneticiler zaten Kur'an'dan ayrılmış. Ama benim peygamberim bana bir şey söylüyor. Onlar ayrılmış da sen diyor Kur'an'dan ayrılma. Allah Allah. Sonra diyor ki, seyekunu aleykum umara. Yetmez. Kitap neydi? Kitap ve yöneticiler ayrıldı. Siz kitaptan ayrılmayın. Sonra da diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öylesi günlerde sizin başınızda öyle yöneticiler olacak ki, yakduna li enfusihim ma la yakduna lekum. Kendi lehlerine verdikleri, kayırdıkları hususlarda sizleri asla gözetmeyecekler. Sadaka Resulullah. Resulullah doğru söylemiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Devam. Hadis çok manidar. Sonra diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunu yapmadıkları gibi, in asaytumuhum katalukum, in ata'tumuhum adallukum. Şayet onlar kitaptan, Kur'an'dan ayrıldılar diye siz de onlara kafa tutmaya kalkarsanız, ben ne pahasına olursa olsun senin değil Kur'an'ın yanında saf tutacağım diyecek olursanız, ben Kur'an'ın şiarını yüceltmeye varın demeye kalkarsanız, sizi öldürecekler diyor Resulullah. Öyle de olmuyor mu? He? Vallahi oluyor. Niceleri hapishanelerde hayatlarını tükettiler. Ta İmam Azam'dan, İmam Şafii'den, Ahmed İbni Hanbel'den alın bugünümüze kadar. Kim zalimin yanında değil de Kur'an'ın yanında saf tuttuysa bunun bedelini ödemiştir. Kateluhum, sizi öldürürler. Sonra diyor ki, in ata'tumuhum adallukum. Yok. Siz bir takım kaygılardan, endişelerden, dünyalık meta ve ziynetlerden dolayı Kur'an'ın değil de yöneticilerin yanında saf tutmaya kalkarsanız, sizi de Allah'ın rızasından saptırırlar diyor. Sadaka Resulullah. Sünnet diye eliyle pilav yiyenlerin bugün yöneticilerin yanında saf tutup da faize bile işte görmezden gelenlerin varlığına biz bu dünya gözüyle çok şahit olduk. Ashab soruyor. Ya Resulallah, işin ucunda öldürülmek var. Yani anlamaya çalışıyor sahabe. Keyfe nesna'u ya Resulallah? Peki biz nasıl yapalım ya Resulallah? Resulullah Efendimiz diyor ki kema sana ashabu İsa ibn Meryem. Meryem oğlu İsa'nın ashabının yaptığı gibi yapacaksınız. Sizin Kur'an anlayışınız böyle olacak. Böylesi yöneticilerin olduğu bir dönemde sizin Kur'an anlayışınız Meryem oğlu İsa'nın ashabının anlayışı ve şiarı gibi olacak. Neymiş? Nusiru bil menashir ve humilu alal khashab. Onlar diyor sırf kitabın yanında saf tuttular diye. Sırf yöneticilerin karşısında Allah'ı birlediler diye. Senin değil Allah'ın ayetlerinin hükmü cari olmalıdır dediklerinden dolayı onların diyor etleri kemiklerinden lime lime doğrandı. Sonra yetmedi ve humilu alal khashab çarmıha gerdiler. Ama yine de yöneticilerin yanında saf tutmadılar. Kur'an'a rağmen hükmeden, batıya öykünen, batıdan kanunlar ithal eden, ceza kanununu ithal eden, medeni kanunu İsviçre'den alanların yanında saf tutmadılar. Sonra Resulullah Efendimiz şöyle bitiriyor. Mevtun fi taatillahi hayrun min hayatin fi mahsiyetillah. Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu bir ölüm Allah'a isyanla dolu uzun bir hayattan çok daha hayırlıdır. Allah bize Kur'an aşığı olan, Kur'an aşığı olmanın gereği olarak bir hayat sürerek hayırla ölen, Allah'ın huzuruna öyle varan kullarından eylesin. Allah bize o Meryem oğlu İsa'nın ashabının Kur'an anlayışından bol bol gani gani ikram eylesin. Allah Subhanahu ve Teala ne pahasına olursa olsun Kur'an ayetlerini bir şiar olarak yücelten o bahtiyar kulların zümresine bizleri ilhak eylesin. Kur'an'ın hayata kamilen ikame olunduğu, hakim olduğu o günleri de dünya gözüyle bizlere ikram eyleyiversin Rabbim Azze ve Celle. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.